Altıncı ayrım. Çift terapisi. İçki problemi olan pek çok kişinin hayatı bu nedenle parçalanmıştır ve bazıları yaşamlarını yalnız sürdürürlerken bazıları da evlilik veya diğer yakın ilişkilerini devam ettirirler. Bu durumda kişiyi içkiden uzak tutmak veya bu problemini kontrol altında bulundurarak yardım etmek için çeşitli türden eş terapilerinin kullanılması anlaşılabilir bir durumdur. Bölüm 19'da daha ayrıntılı bir biçimde tanımlandığı gibi, evlilik veya çift terapileri eşlerin genel sıkıntılarını azalttığı gibi içme problemlerinde de azalma yaratması açısından başarılı görülmektedirler. Parantez içinde örneğin McGrady ve arkadaşları 1991, McGrady ve arkadaşları baskıda. İçki problemi olan kişilerin kaçınılmaz streslerle başa çıkma çabaları sırasında eşinin vereceği desteğin önemi küçümsenemez. Fakat bunun yanında bir ya da iki yıl boyunca aile terapisi olmaksızın sınırlı içme ya da içkiden uzak durmanın zorluğu da küçümsenmemelidir. Parantez içerisinde Alexander ve arkadaşları 1990. Bilişsel ve davranışçı tedaviler. Davranışçı ve bilişsel davranışçı araştırmacılar alkol kötüye kullanımının tedavisiyle ilgili olarak yıllardır çalışmaktadırlar. Davranış terapisiyle ilgili ilk çalışma alkolizmde itici uyarıcılarla koşullanma konusunda yapılmıştır. Parantez içinde Kantorowicz 1930. İtici uyarılarla terapi. Alkol problemi olan kişilerle yapılan itici uyarıcılarla terapide kişi alkol aldığı, ona ulaşmaya çalıştığı ya da baktığı zaman iğrenmesi ya da midesinin bulanması sağlanır. Bu terapinin gizli duyarsızlaştırma parantezinde Cautela 1966 adı verilen bir formunda içme arzusunu söndürecek durumların bir hiyerarşisi oluşturulur ve içki problemi olan kişi içtiği zaman şiddetli ve tiksindirici bir şekilde hasta edecek olan bu görüntüleri zihninde canlandırması istenir. İtici uyarıcılarla parantezinde Eversheim terapinin yatısız tedavinin etkililiğini bir miktar artırdığına ilişkin bazı kanıtlar olmasına rağmen parantez içinde Smith ve arkadaşları 1991 bazı çok iyi tanınan davranışçı terapistler deneysel desteğinin bulunmaması ve çok fazla rahatsızlığa neden olması dolayısıyla bu terapinin kullanımını desteklemektedirler. Parantez içinde örneğin Wilson 1991. İtici uyarıcılarla terapi eğer kullanılacaksa hastanın aile çatışmaları, sosyal korkuları ve problem yaratan içki içme davranışı ile bağlantısı olan diğer faktörlerin de ele alındığı geniş çaplı bir problem bağlamında en iyi şekilde yerini bulur. Parantez içinde Tucker, Vucinic ve Downey 1992. İzlerlik yöntemi. Alkol kötüye kullanımı için izlerlik yönetimi terapisi, bu terim sıklıkla edimsel operant koşullanmanın yerine de kullanılır. Hastaları eğitmeyi ve panzehir almak gibi içkiyle uyuşmayan pekiştiricilerle kişinin bu davranışını değiştirmeyi amaçlar. Bu terapi içkiyi reddedebilmek için atılganlık eğitimi gibi sosyal beceri ve iş bulma eğitimini içerir. Bu yaklaşımlar umut verici sonuçlar doğurmaktadır. Parantez içinde Azrin ve arkadaşları 1982, Kane ve arkadaşları 1984, Sisson ve Azrin 1989. Bu yaklaşım üzerine temellenmiş bir başka yöntem de davranışsal kendini kontrol eğitimi. Parantez içinde Tucker ve arkadaşları 1992 olarak adlandırılır. Bu yöntem hasta kontrolünü ve aşağıdakilerden bir ya da daha fazlasını içerir. 1. Örneğin özel bir günde diğer insanlarla birlikte olmak gibi kısıtlı durumlarda kişinin kendisine içki içmek için izin vermesini içeren uyarıcı kontrolü. 2. Örneğin sadece karışık kokteyl içkiler içmek ve içkiyi acele acele yuvarlamak yerine küçük yudumlar halinde içmek gibi içki içmenin yapısı, topografyası üzerine değişiklikler yapmak. 3. Alkolden uzak durmanın pekiştirilmesi. Örneğin kişi içkiye karşı koyabiliyorsa artık doğrudan alkol tedavisini içermeyen başka yaklaşımlarla tedaviye izin verebilir. Davranışsal kendini kontrol eğitiminin savunucuları tarafından resmen tanımlanmayan önemli bir nokta da kişi kısıtlama ve şartlara uyduğu, bunları yerine getirdiği takdirde içme davranışını yok etmesi ya da azaltmasıdır. Parantez içinde davranışsal paradigmada kendini kontrolün sınırlılıkları için odak 18.4'e bakınız. Diğer bir deyişle bu tür terapiler karşısındaki itiraz bunların içme davranışını kontrol edici gerekli yolları keşfetmeye fazla yönelik olmaması, alkolü kötüye kullanan kişinin daima dış süpervizyon ve kontrol olmaksızın bu araçları uygulamasını sağlıyor olmasından kaynaklanmaktadır. Bu yaklaşımın genel etkililiğinde ilişkin kanıtlar mevcuttur. Parantez içinde Hester ve Miller 1989. Bunların bazıları ise birazdan göreceğimiz kontrollü içme programları kapsamı içerisinde yer almaktadır. İçmede azalma. Son zamanlara kadar genellikle eğer alkol kötüye kullanımı bulunan bir kişi iyileşebilmişse bu durumun alkolden tamamıyla uzak kalması yoluyla gerçekleştiğine inanılırdı. İlk kadeh içtikten sonra daha fazlasını içmeme konusunda kontrolünün olamayacağına inanılırdı. Bu durum atsız alkolüklerin inançlarında devam ediyor olsa da ilk dönemlerde yapılan araştırmalar içen kişinin kendisi ve alkol hakkındaki inançlarının maddeye olan fizyolojik bağımlılıkta önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Toplum içerisinde alkolden kaçınmanın nedenini zor olduğu göz önünde bulundurulacak olursa bu görüşü içki problemi olan kişilere öğretmek tercih edilebilir. En azından özel zamanlarda alkol kötüye kullanımı problemi olmayan kişilerde içmeyi azaltmak amacıyla kullanılabilir. İçen kişinin benlik saygısı, problemi ve yaşantısının değişmesinden kaynaklanan duyguları kontrol edebilmesi için kesinlikle yararlıdır. Kontrollü içme, alkol kullanımını tamamen kesmeden ve sarhoşluk durumundan tamamen kaçınmadan alkolü ılımlı bir şekilde tüketmeyi içerir. Oldukça iyi bilinen tedavi programlarından birinin bulgularına göre alkolü kötüye kullanan bazı kişiler içtikleri miktarı kontrol edebilmekte ve yaşamlarının diğer yönlerini de en az bu kadar geliştirebilmektedirler. Parantez içinde Sobel ve Sobel 1976-1978. İçki problemi olan kişiler içme davranışlarını kokteyl yerine katışıksız içki içtiklerinde çok hızlı bir şekilde içkilerini yuvarladıklarında ya da küçük yudumlar yerine ağızlarını doldurarak içtiklerinde verilen şoklarla kontrol etmeye çalışırlar. Ayrıca problem çözme ve atılganlık eğitimi alırlar, sarhoşluk anlarına ilişkin video kayıtlarını izlerler ve böylece içmelerine ve sonrasında da kendine zarar verici örüntünün oluşmasına neden olan durumları tanımlarlar. Bu kişilerde görülen gelişme, içkiden tamamıyla kaçınan ve herhangi bir içme durumunda çok uygulanan kişilerde gözlenen gelişmeden daha büyüktür. Çağdaş bir kontrollü içme tedavi programında, aksi takdirde yoğun bir biçimde içme olasılıkları bulunduğundan dolayı, hastaların duruma uyumlu tepki vermeleri yolunda düşünmeleri sağlanır. Kişiler içkinin baskısına karşı koymalarına yardımcı olacak çeşitli sosyal becerileri öğrenirler, atılganlık, gevşeme ve stres yönetimi, bazen de biyolojik geri bildirim ve meditasyon eğitimi alırlar. Egzersiz yapma ve sağlıklı beslenme konusunda cesaretlendirilirler. Hastalar yapılan bir yanlışın kaçınılmaz bir şekilde toplam bir lükse neden olmayacağını düşünürler ve bunu AA'nın bakış açısının tersine mücadeleyi kaybetmek olarak değil, deneyimle öğrenmek olarak değerlendirirler. Parantez içinde Marlott ve Gordon 1985. İçkiden uzak durmayı başarabilmiş kişilerin çok büyük bir kısmının 4 yıllık bir dönem içerisinde bu problemlerini lüks ettiği düşünülürse, terapi sonrası lüks olayını korkutucu olmaktan çıkartan bu yaklaşımın nedenli önemli olduğu daha iyi anlaşılır. Parantez içinde Polish ve arkadaşları 1980. Bu terapide alkol bağımlısı olan kişiler, ilişkilerinde, ailelerinde ve iş hayatlarındaki stres kaynaklarını araştırırlar. Aktif olmaya çalışır, bunlara yol açan olaylardaki sorumluluklarını anlamaya çalışırlar ve nedenlerini araştırırlar. Parantezinde Marlott 1983 ve Sobel ve arkadaşları 1990. İçki içmeyi azaltmaya öğretmeye ilişkin olarak Sobel'in günümüzdeki yaklaşımı temelde bilişseldir. Parantezinde Sobel ve Sobel 1993. Buradaki temel varsayım, insanların sürekli içme davranışları üzerinde genelde inanılandan daha fazla kontrole sahip oldukları ve içkiyi tamamen kesmek ya da uzak durmanın yararları kadar aşırı içmenin yarattığı bedenin farkında olmanın da yardımcı edici bir materyal olabileceğidir. Yönlendirilmiş kendilik değişimi olarak adlandırılan bu yatsısız tedavi yaklaşımı kişisel sorumluluk ve kontrolü ön plana çıkartır. Hastaların kendilerini bir bağımlılık hastalığına yakalanmış kurbanlar olarak değil, yaşam stresleriyle nasıl başa çıkabileceğini bilmediği için kendine zarar verici bir yolu seçmiş olan, akılsızca işler yapan, temelde sağlıklı, normal insanlar olarak görmeleri sağlanmaya çalışılır. Terapist empatik ve destekleyicidir. İçki problemi olan kişinin gözden kaçırabileceği içkinin getirdiği olumsuz yönleri saptamaya çalışır. Örneğin, içki problemi olan pek çok kişi sürekli içiyor olmanın maliyetini, parantez içerisinde sürekli olarak evde içmek yılda 2000 dolardan fazla paraya mal olmaktadır. Bir bar ya da lokantada içme durumunda ise bu miktar 2'ye hatta 3'e katlanır. Ya da alkolün neden olduğu fazla kiloları hesaba katmaz. Terapistler ara sıra küçük davranışsal değişiklikler yapmayı denerler. Örneğin hastanın eve giderken barın önünden geçmemesi için eve gidiş yolunun değiştirmesini sağlarlar. Bazen hastanın ilk kadehten sonra ikinci veya üçüncü kadehi almakta 20 dakika geciktirilmesi onun arda arda içmenin yararları karşısında zararlarını maliyetini hesap etmesinde yardımcı olabilir. Bu yaklaşımın içki problemini bulunan kişilerin içki miktarını azaltmalarında etkili olduğu ve yaşamlarının diğer yönlerinde de gelişmelere yol açtığına ilişkin destekleyici kanıtlar mevcuttur. Parantez içinde Sobel ve Sobel 1993. İçkiden uzak durma veya kontrollü içmenin tedavinin hedefi olması tartışmalı bir konudur. Özellikle AA gibi bir yudum bile içmemenin tek uygun hedef olduğu ve desteklendiği durumlarda bunlar kötü örnek durumuna düşmektedir. Buna karşın Sobel'in çalışmaları gibi son dönemlerde yapılan araştırmalar içkiyi azaltmanın, dengeli içmenin aşırı içki problemi olan kişilerde dahil olmak üzere pek çok hastada işe yaradığını göstermektedir. Eğer terapetik anlamda ele alınacak olursa, araştırmaların da desteklediği gibi içkiyi azaltmanın bir hedef olarak belirlenmesi, bağımlı olan kişi için daha gerçekçi bir hedeftir. Kontrollü içme, günümüzde Kanada ve Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nden daha geniş bir biçimde kabul görmektedir. Alkol kötüye kullanımı tedavisinde klinik değerlendirmeler. İçki probleminin tedavisindeki bazı girişimler, terapistlerin aşırı derecede içki içen bütün kişilerin aynı nedenden ötürü içtiklerine ilişkin uygun olmayan varsayımları nedeniyle engellenmektedir. Bu bölümde daha sonra da göreceğimiz gibi bu varsayım doğru değildir. Geniş kapsamlı bir klinik değerlendirme, kişinin yaşamında nelerin içmeyle bağlantılı olduğunu göz önünde bulundurur. Parantez içinde Tucker ve arkadaşları 1992. Evliliğinde mutsuz, çocukları büyüdüğü ve okula gönderdiği için bolca da vakti olan bir kadın, vakit geçirmek ve karşı karşıya kaldığı hayatındaki ikilemlerden kaçınmak amacıyla alkolün uyuşturucu etkisine sığınabilir. Bu hasta için alkolün tadını şok ile ya da mide bulandırıcı başka ilaçlarla birleştirerek hoş olmayan bir hale getirmek ne uygun ne de yeterli bir yoldur. Terapist, hastanın aile ve evlilik problemlerine odaklanmalı ve hastanın varlığını tehdit eden psikolojik acıyı azaltmalıdır. Ayrıca alkol tüketimi azaltıldığında ortaya çıkacak olan yoksunluk belirtilerinin üstesinden gelebilmesi için de yardıma ihtiyacı olacaktır. Alkol gibi bir uyuşturucu olmaksızın şu ana dek kaçınmış olduğu problemleriyle yüzleşmesini sağlayacak diğer hareketli kaynaklara da ihtiyacı olacaktır. Bu durumda sosyal beceri eğitimi hastaya yardımcı olabilir. İçki problemi bazen özellikle duygu durum bozuklukları ve psikopatoloji gibi diğer ruhsal bozukluklarla da ilişkilidir. Parantez içinde Goodwin 1982. Terapistler yaklaşımları ne olursa olsun şunu unutmamalıdırlar ki alkol kötüye kullanımı ile birlikte depresyon ve intihar riski sık sık görülür. Yoğun içme durumu ağır bir depresyondan kaynaklanıyor olabilir. Bu durumda panzehir vermek veya yalnızca alkole odaklanan diğer tedavileri uygulamak bir işe yaramaz. Bu nedenle klinisyen hastanın problemlerini geniş bir yelpaza içerisinde değerlendirmelidir. Alkol ile ilgili çalışmalar yapan araştırmacılar zaman zaman farklı türdeki içiciler için farklı türde tedavi yaklaşımlarının uygun olduğunu fark etmektedirler. Parantezinde Madison ve arkadaşları 1994. Yani içki problemine neden olan etkenler ile tedavinin etkenlerinin birbirleriyle uyuşması önemlidir. Hasta tedavi eşleşmesi başka bir deyişle psikoterapi literatüründe bilinen şekliyle yetenek tedavi etkileşimi, Tıp Enstitüsü 1990 tarafından içki problemine yönelik daha iyi müdahalelerin geliştirmesi için önemli bir nokta olarak görülmektedir. Bu hipotezi test etmeye yönelik olarak yapılan çok yönlü klinik bir çalışma, belirli türdeki tedavilerin belirli türde içki problemleriyle oldukça iyi bir şekilde eşleştiğini göstermektedir. Üç tedavi şekli oldukça iyi çalışmaktadır. Bunlardan birincisi, kişilerin atsız alkoliklere katılmasını sağlamak, ikincisi içki dışındaki diğer başa çıkma becerilerini öğretmeye odaklanmak, üçüncüsü ise kişinin içkiyi bırakması için bireysel kaynaklarını kullanması yönünde cesaretlendirilmesi, motivasyonunun bu yönde artırılmasıdır. Parantez içinde bakınız bölüm 18. Bu üç tedavi oldukça iyi çalışmakla birlikte yordanan etkileşimleri gösterme konusunda başarısızdır. Parantez içerisinde Project Match Research Group 1997. Araştırmacılar şimdiye dek birden fazla maddenin birlikte kullanımının tedavisi konusuna yeterli bir ilgi göstermemişlerdir. Parantez içinde Sobel ve arkadaşları 1990. Oysa içki problemi olan kişilerin %95'inden fazlası düzenli olarak sigara da içmektedir ve böylece hem alkol hem de nikotin bağımlısıdırlar. Parantez içerisinde Istvan ve Matarazzo 1984. Terapist kişiye aynı anda hem sigarayı hem de alkolü bıraktırmayı denemeli midir? Parantez içinde Kozlowski ve arkadaşları 1989. Hastanın bunlardan birine ihtiyacı olacağı varsayılarak her ikisini aynı anda kesmeye teşebbüs etmemeli miyiz? Sigaranın içki içmek ile çok yakından ilişkili olduğu, kişi sigara içtiği takdirde içkinin de otomatik olarak ona eşlik edeceği varsayımından hareketle, her iki madde olan bağımlılık da birlikte mi tedavi edilmelidir? Bu sorular önemli ve cevapsız sorulardır. Benzer türdeki pek çok tedavi programında da görüldüğü gibi, içki problemi olan kişilerin yaklaşık %10'u profesyonel yardım almakta ve %40'dan fazlası kendi kendine iyileşmektedir. Bu kendinden iyileşme nasıl olmaktadır? Yeni bir evlilik, yeni bir iş, dini ve ruhani bir takım deneyimler veya dönüşümler, içkiliyken neredeyse ölmesine neden olacak bir trafik kazasına karışmak ve sarsıcı, ciddi bir hastalık geçirmek gibi bazı yaşantılar kendiliğinden iyileşmeyi sağlayan faktörler arasında sayılabilir. Ciddi bir kriz karşısında neden bazı kimselerin içkiyi bıraktığı, bazılarının ise teselliyi içki içkilerinde aradığı bilinmemektedir. Parantez içinde Valiant 1983. Dramatik bile olsa tek bir olayın kişinin bağımlılıktan kurtulması için gerekli olan değişiklikleri yaratabilmesi şüphelidir. Tedavi sonucunda ya da kendiliğinden olsun başarılı bir içkiyi bırakma durumunun, bazı yaşam olayları ve alkolün içki olmaksızın yaşamaya yönelik çabalarının birlikte yer almasıyla gerçekleşme olasılığı daha fazladır. İçki problemi bulunan kişinin kontrollü içmesine ya da içkiden tamamen uzak durmasına yardımcı olan faktörlerin kombinasyonu ne olursa olsun anahtar bileşen, kişinin bu çabalarının ailesi, arkadaşları, iş ortamı ve atsız alkolikler gibi kendine yardım grupları tarafından destekleniyor olmasıdır. Parantez içinde McCready 1985. Yasa dışı madde kullanımı ve için tedavi. Alkol kötüye kullanımı için tedavide ele alınan bazı faktörler aynı zamanda yasa dışı maddeleri olan bağımlılığının tedavisiyle de bağlantılıdır. Burada yasa dışı maddelerle özellikle bağlantılı olan bazı konular ve veriler üzerinde duracağız. Eroin ve kokain gibi yasa dışı maddelere bağımlı olan kişilerin tedavisinin temelini ilaç tedavisi ve kişiyi maddeden uzak tutma oluşturmaktadır. Eroinin neden olduğu yoksunluk belirtilerinin menzili, birkaç gün süren orta düzeyde kaygı, mide bulantısı ve huzursuzluktan, kişinin kullandığı eroinin saflık derecesine göre değişen oldukça şiddetli ve korkutucu deliryum ve panik ataklara dek değişir. Fazla miktarda amfetamin kullanan bir kişinin bu alışkanlığı genellikle şizofreni tedavisinde kullanılan bir ilaç olan pinenotizanların uygun dozda kullanımı ile azaltılabilir. Fakat bunun aynı zamanda amfetaminler ile birleşen diğer ilaçlarda kullanılabileceğini de unutmamak gerekir. Barbituratların oluşturduğu yoksunluk belirtileri de özellikle şiddetlidir, hatta yaşamı tehdit edebilir. Son dozun alımından 24 saat sonra başlar ve 2-3 gün sonra doruk noktasına ulaşır. Genellikle bir haftanın sonunda azalır, fakat fazla miktarda alınmışsa bu durum bir ay kadar sürebilir. Barbituratların oluşturduğu yoksunluk belirtilerinden kurtulmanın en iyi yolu sorunu aşamalı olarak ele almak ve yatarak tedavi görmektir. Parantez içinde Honigfeld ve Howard 1978. Arındırma tedavisi terapistlerin madde bağımlısı ya da madde kötüye kullanımı bulunan kişilerin tedavisinde başvurdukları ilk yoldur. Bu bir rehabilitasyon sürecinin en kolay yolu olabilir. Kişinin ilaç kullanmaksızın işlevlerini sürdürmesini sağlamak, hem yardımcı olan kişi hem de hasta için başarıdan çok hayal kırıklığı ve sıkıntılarla dolu güç bir görevdir. Bu göreve ilişkin çeşitli yaklaşımlar elde edilebilir. Biyolojik tedaviler. Eroin bağımlılığı için yaygın olarak kullanılan iki ilaç tedavisi vardır. Bunlardan birincisi, kimyasal olarak eroine benzeyen, eroin yerine kullanılan ilaçlar. İkincisi ise kişiyi fazla eroin kullanımından koruyan eroin antagonisti ilaçlardır. İlk kategori metadone ve metadoli asetat gibi eroinin yerini alması için tasarlanmış olan sentetik uyuşturuculardır. Bu maddelerin kendileri bağımlılık yapıcı maddeler oldukları için başarılı bir tedavi yalnızca eroin bağımlılığını metadon bağımlılığına dönüştürür. Bu dönüşümün nedeni metadonun eroinin çapraz bağımlılık maddesi olmasıdır. Yani benzer merkezi sinir sistemi alıcılarının aktive edilmesiyle metadon orijinal bağımsızlığının yerini alır. Metadonun aniden kesilmesi, parantez içinde kullanıma son verilmesi, kendine özgü yoksunluk reaksiyonlarının ortaya çıkmasına neden olur. Bu reaksiyonlar eroininkinden daha hafiftir. Metadon, madde bağımlılığından vazgeçirici bir terapötik özellik potansiyeline sahiptir. Parantez içinde Jaffe 1985. Bu tedavi için bağımlı olan kişi bir kliniğe gitmek ve görevli kişinin kendisine verdiği günde bir metadon ve haftada 3 gün metadili asetatı kullanmak zorundadır. Pek çok metadon kullanıcısı işlerine gidebilmekte, herhangi bir suça ya da diğer yasa dışı maddelere karışmaksızın yaşamlarını sürdürebilmektedirler. Parantez içinde Cooper ve arkadaşları 1983. Fakat bazıları da başarısız olmaktadır. Parantez içinde Condell ve arkadaşları 1991. Metadon tedavisinin etkililiği düzenli psikolojik danışma ile birleştirildiği takdirde artar. Parantez içinde Ball ve Rose 1991. Önceden var olan davranışsal örüntüler ve yaşam şartları kişinin metadon tedavisine nasıl yanıt vereceğini etkiler. Metadon aşırı coşku hali yaratmadığı için bazı bağımlılar bulabildikleri takdirde eroine geri dönerler. Bazılar yan etkilerinden, parantez içinde uykusuzluk, kabızlık, aşırı terleme ve cinsel fonksiyonlarda azalma gibi dolayı metadon tedavisini bırakırlar. Fakat günümüzde AIDS ve bağışıklık sistemini bozan virüslerin enjeksiyon yoluyla kişiden kişiye aktarıldığı göz önünde bulundurulacak olursa, bu tedavi metadonun yutularak alınan bir ilaç olmasından dolayı büyük avantaja sahiptir. Cyclazosin ve naloxon gibi opiat antagonistleriyle yapılan tedavilerde bağımlılar önce dereceli olarak eroinden kesilirler. Daha sonra tekrar eroin almayı engellemek amacıyla bu ilaçlardan birini dozajını gittikçe artırmak suretiyle alırlar. Bu ilaçlar opiatların bağlandıkları reseptörler için büyük bir benzerliğe sahiptir. Molekülleri uyarmaksızın reseptörleri yani alıcıları işgal eder ve böylece eroin molekülleri kendine yer bulamaz. Metadonda olduğu gibi bağımlı kişi kliniğe düzenli olarak sık sık gitmek, motivasyonunu artırmak ve diğer sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır. Buna ek olarak kişi zaman zaman eroine duyduğu arzuyu kaybetmez. Bu durumda opiat antagonistiyle yapılan tedavi yetersiz kalıyor demektir ve genel sonuç sadece iyidir. Parantez içinde Ginsburg 1986, Goldstein 1994. Günümüzde kokainin yarattığı yoksunluk semptomlarını azaltmak ve de bağımlılığın temelini saptayabilmek amacıyla geliştirilmek istenen ilaçlara yönelik araştırmalara odaklanılmıştır. Buna rağmen daha önceleri antidepresanlarla günümüzde de daha kontrollü bir biçimde yapılmış iki çalışmanın sonuçları çok da olumlu değildir. Kokain bağımlıları ile desipiramin kullanılarak yapılan çift kör iki deney, 8 haftalık bir tedavi sonrasında desipiramin kullananlar ile placebo grubu arasında kokain kullanımı açısından bir fark olmadığını göstermiştir. Parantez içinde Kosten ve arkadaşları 1992. Ayrıca 12 haftalık bir tedavi sürecinden sonraki 3 ve 6 aylık takip çalışmalarında kokain kullanımının placebo hastalarından daha fazla olduğu bulunmuştur. Parantez içinde Arndt ve arkadaşları 1992. Diğer taraftan son yıllarda yapılan çalışmalarda desipiramin ilişkin olumlu gelişmelerden söz edilmektedir. Parantez içinde Carroll ve arkadaşları 1994. Bir hipertansiyon ilacı olan klonidin, kokain başta olmak üzere çeşitli bağımlılık yapıcı maddelerin yarattığı yoksunluk belirtilerini azaltabilmektedir. Parantez içinde Baumgartner ve Rowan 1987. Bromokriptin de kokain bağımlılığının altında yattığına inanılan dopamin azalmasına ters etki yaparak maddeye duyulan arzuyu azaltma yönünde ümit verici bulgulara yol açmaktadır. Parantez içinde Dakis ve Gold 1986, Moss 1990. Psikolojik tedaviler. İnsanlar pek çok nedenden ötürü maddeleri kullanırlar. Genellikle ilaç kullanımı temelde fiziksel bağımlılık tarafından kontrol ediliyor olsa da bağımlılığın var olmasının bütün örüntüsü ilaçtan etkilenmiş olmaya bağlıdır. İlaçtan uzak kalmanın temel zorluklarından biri bazı uyanıların olumsuz etkileridir. El altında hazır iğnelerin bulunması ve yakın çevrede maddeyi kullanan diğer insanların olması maddeye duyulan arzuyu tetikleyebilir. Parantez içinde Wickler 1980. Alkolikler ve sigara bağımlıları için de aynı örüntü geçerlidir. Madde kötüye kullanımı psikiyatristler, psikologlar ve diğer ruh sağlığı elemanları tarafından tedavi edilirler. Diğer uyumsuz davranışların tedavisinde olduğu gibi madde kullanımına ilişkin bozuklukların tedavisinde de birkaç tür psikoterapi kullanılır. Genellikle de psikoterapiler fiziksel bağımlılığı azaltmayı hedefleyen biyolojik tedavilerle birlikte kullanılırlar. Doğrudan karşılaştırmanın yapıldığı ilk kontrollü çalışmada bir trisiklik antidepresan olan desipiramin ile bilişsel davranışçı tedavi ele alınmış ve bu iki tedavinin madde kötüye kullanımı olan kişinin aile, sosyal ve psikolojik işlevlerini artırmaya ek olarak kokain kullanımının azalması yönünde de etkileri olduğu bulunmuştur. Carroll ve arkadaşları 1994-1995 tarafından yapılan ve 12 hafta süren çalışmada desipiraminin kokaine bağımlılık düzeyi düşük olan hastalar için placebo'dan daha etkili olduğu, bilişsel tedavinin ise bağımlılık düzeyi daha yüksek olan hastalar için daha etkili olduğu bulunmuştur. Bilişsel tedaviye alınan hastalar riski durumlardan, parantez içinde örneğin kokain kullanan diğer kişilerle birlikte olmak, nasıl kaçınacaklarını öğrenirler, maddenin kendileri için cazip olan yanlarını fark ederek bunun yerine koyabilecekleri alternatifler, parantez içinde örneğin kokain kullanmayan kişilerle birlikte çeşitli eğlendirici etkinliklere katılmak üretirler. Bu tedavi sırasında kokain kullanıcıları maddeye duyulan şiddetli arzu ile başa çıkabilme yollarını ve durumun felaket boyutlarına ulaşmaması için direnmeyi öğrenirler. Parantez içinde hastalığın yinelemesini, nüksü önleme programı. Marlott ve Gordon 1985. Daha depresif hastalar hem ilaç hem de bilişsel tedavinin birlikte kullanımı açısından daha fazla tercih edilen hastalardır. Genel anlamda bakılacak olursa psikososyal tedavilerin sonuçları antidepresan tedavilerinin sonuçlarından daha başarılıdır ve bu örüntü bir yıl süren bir takip çalışması ile kanıtlanmıştır. Parantez içinde Carroll ve arkadaşları 1994. Çalışmada yazarlar farklı türdeki hastalar için farklı tedavilerin gerekli olduğunun altını çizmektedirler ve bu tema terapi literatüründe hızla yerini almaktadır. Kişilerin kaldıkları kendine yardım evleri, self-help residential homes, veya grupları eroin ve diğer madde kötüye kullanımı ile mücadelede kullanılan en yaygın psikososyal yaklaşımlardır. Santa Monica, Kaliforniya'da 1958 yılında Charles Dederick tarafından eski madde bağımlılarından oluşan terapatik bir topluluk kurulmuştur. Kişilerin kaldıkları bu mekanlar hayatında yasa dışı maddelerin yer almaması için bağımlı olan kişinin hayata bakış tarzını radikal bir biçimde tekrar yeniden yapılandırmak için kurulmuşlardır. Daytop Village, Ponex House, Odyssey House ve diğer madde rehabilitasyon merkezleri aşağıda yer alan şu özellikleri paylaşırlar. Daha önceki sosyal ilişkilerin kişiyi madde kullanılan bir yaşam tarzına zorlayabileceği varsayımından hareketle bağımlı olan kişinin bu ortamdan ayrılmasını sağlamak. Maddelerin elde edilemediği, düzenli madde kullanımından maddenin kullanımının olmadığı bir yaşam tarzına geçişi kolaylaştıracak desteğin sağlandığı zengin bir çevre. Madde kullanımı olmaksızın yaşamını sürdürebilen eski kullanıcılar gibi karizmatik rol modellerinin toplantılarına katılması. Grup terapisi esnasında bağımlı olan kişinin problemlerine ve madde alışkanlığına ilişkin sorumluluğu kabullenmesi için sık sık acımasız ve doğrudan yüzleşmelerin yapılması ve kişinin yaşamının sorumluluğunu üstlenmesi için zorlanması. Bağımlıları başarısız ve suçlu kişiler olarak görmek yerine bir insan olarak görmek. Kişilerin kalarak tedavi gördükleri bu madde tedavi programlarının etkililiğinin değerlendirilmesinde bazı engeller mevcuttur. Katılım gönüllülük esasına bağlı olduğu için bağımlı kullanıcılardan oluşan küçük bir grubu içermektedir. Dahası tedavi bırakma oranı yüksek olduğu için kalan kişilerin oranı nüfus içerisinde madde dışı ilaçları kullanan kişileri temsil edebilecek düzeye ulaşamamaktadır. Tedaviyi sürdüren kişilerin motivasyonları ise ortalama bir bağımlılığınkinden büyük bir olasılıkla daha güçlüdür. Bu programda iyileşmiş olan bazı kişiler tedavi programının sağlamış olduğundan daha fazla düzeyde bu alışkanlığı başlarından atma arzusu içinde bulunabilir ve bunu yansıtıyor olabilirler. Tüm bunlara rağmen bu programların katılımı bir yıl veya daha fazla sürdürenlerin pek çoğuna yardımcı olduğu açıktır. Parantezinde Institute of Medicine 1990, Jaffe 1985.